İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, seçim satına girdikçe Ankara'da tansiyon çok yükseliyor. Bu her zaman yaşanan bir durumdur. Yani her seçim öncesinde yaşanan durumdur. Ama sanki bu sefer biraz daha fazla. Yani siyasi parti genel başkanları, yöneticileri öyle açıklamalar yapıyor ki hani siyaset anlamında bir canlı bomba gibiler. Her an bir skandala yol açabiliyorlar. Her an yeni bir tartışmanın fitilini ateşliyorlar. Gündem her an değişiyor. Her gün sabah kalktığımızda yepyeni bir gündemle karşılaşıyoruz. Evet, dünyada yaşanan gelişmeler, ekonomide alınan kararlar, herkes bugünü konuşuyor. Ama peki bu alınan kararların seçim sonrası durumu ne olacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani şimdiden bunları hesaplamak lazım. Neden hesaplamak lazım? Çünkü şurada seçime eğer Mayıs'ta yapılırsa 4 ay kaldı. Nisan'a sarkılırsa 3 aydan biraz fazla bir zaman kaldı. Kimse de tam tespit edemiyor yani ne zaman olacağını. Tabii burada kararı Cumhurbaşkanı verecek. Neden ısrarla bunu söylüyoruz? Cumhurbaşkanı verecek diyoruz. Çünkü meclisin bir karar alma koşulları oluşmuyor. Yani şöyle oluşmuyor. Mecliste iktidarın tek başına erken seçim veyahut da seçimin tarihini değiştirme şansı yok. Çünkü bunun için gücü yetmiyor. Yani sayısı yetmiyor. Bunun mutlaka muhalefetten destek alması gerekiyor. Ancak muhalefet de 6 Nisan sonrasındaki bir seçim için destek vermeyeceğini birkaç kez deklare etti. Zaten bu yayınlarda biz onlar deklare etmeden kulis bilgisi olarak söylemiştik. Ve dediğimiz noktada tabii şu anda Cumhur İttifakı belli ölçüde bir rahat. Yani niye rahat? Çünkü onların adayı belli. İşte iki tane parti var, bir de küçük bir parti var ama o çok fazla zaten itiraz etmiyor. Aralarında çok fazla bir görüş ayrılıkları yok. İki parti arasında da sıkıntı var ancak bu sıkıntılar dile getirilmiyor. Kamuoyunda tartışılmıyor. Değişik şekillerde konuşuluyor. Özellikle de işte AK Parti içerisindeki bir kanadın yaptığı girişimler var. Hani onlar için de genellikle kamuoyunda kullanılan tabir şu, AK Parti içindeki Amerikancı kanat deniyor. Onların bazı çıkışları var. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Ancak Millet İttifakı'nda çok farklı açıklamalar yapıyor. Her gün bir genel başkanın bir açıklama bir televizyona çıkıyor ve her televizyon programından sonra yepyeni bir tartışmanın tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Evet, biraz önce de söylemiştim. Ekonomide alınan kararlar var. Bu kararlar seçime yönelik çok net bir şekilde gözüküyor. Peki seçimden sonra bu kararların ekonomiye yansıması nasıl olacak? Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Profesör Doktor Sayın Oğuz Oyan'la konuşacağız. Sayın Oyan'ın birçok şapkası var. Siyasetçi, daha önce yıllarca mecliste görev yaptı. CHP Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı zamanda...
Başkan yardımcılığı.
Pardon. Pardon. Allah söyletti Oğuz Bey. Allah söyletti. Yani bir düşün bence. Başkan yardımcılığı görevleri var. Aynı zamanda akademisyen. Geçmişte Tarış Genel Müdürlüğü yapmıştı. Tarım konusunda da uzman, hakim, konuya hakim. Evet Oğuz Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili İsmet. İyi yayınlar.
Sağ ol, sağ ol. Oğuz Bey, isterseniz önce dünyadan şöyle bir giriş yapalım. Dünyada neler oluyor? Yani gerçekten yeni bir dünya mı kuruluyor? Yoksa yani her zaman yaşanan klasik olaylar mı? Ne diyorsunuz? Yani Asya'daki gelişmeler, Körfez ülkelerinin son dönemdeki tavrı, Afrika'daki gelişmeler. Ne dersiniz?
Evet, işin hem siyasi hem stratejik hem tabii ekonomik boyutları var dünyadaki gelişmelerin. Ekonomik açıdan alırsak öncelikle bir kere geçen yıl kötü bir yıldı ekonomik açıdan, dünya açısından. Bu yılda 2023'te parlak olmayacak, öyle gözüküyor. Bir kere enflasyonun tırmandığı bir yıldı. Enflasyon tırmanırken de büyüme oranları geriye çekildi. Ki buna dünyanın lokomotifi olan Çin de bir miktar eklendi. Yani her ne kadar hala gelişmiş kapitalist ülkelerden daha yukarıda gözükse de büyüme hızı, eski büyüme oranlarını o da yakalayamıyor. Bu tabii belli bir doyum noktasına gelmekle de ilişkili. Pandeminin, gecikmiş pandeminin etkileri de var vesaire. Ama bir başka mesele, bu küreselleşme dediğimiz, üçüncü küreselleşme akımı 1980'den itibaren gündemde olan, işte 40 yıldan fazla oldu. Bunda ciddi tıkanmalar var artık dünya çapında. Bu pandemi kriziyle başladı. Daha sonra işte Ukrayna Savaşı vesaire, birçok başka şeyle de, yani daha yerel savaşta da bunda tıkanmalar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Çin üzerinden bunu görüyorsunuz. Yani Amerika'nın Çin'i kuşatması, yani milliyetçi Çin üzerinden bir kuşatması. Oradan gelen bu yarı iletken çip meselesinde olan tedarik zincirlerinde bir takım kırılmalar ya da özel olarak kırılmaların teşvik edilmesi. Bütün bunlar aslında küreselleşme dediğimiz olguda, yani küreselleşme dediğimiz bu Amerikan hegemonyasının belirlediği ama şey olmayan, hiçbir sınır tanımayan, sermayenin karlarının önünde hiçbir engelin olmadığı, değerlenmesi önünde sermayenin hiçbir engel olmadığı düzende kırılmalar ortaya çıktı. Bunların bir miktarı bizzat hükümetler tarafından, ulusal devletler tarafından alınan idari önlemlerle ilişkili, bir miktarı da doğrudan bu şirketler dünyasıyla da ilişkili ya da onlar üzerine yapılan bir takım baskılarla da ilişkili. Bu yeni değil, Trump döneminden de başlamıştı. Hatta onun öncesi de var tabii ama bu son dönemde bunun tırmandığını, arttığını görüyoruz. Fakat bir başka şey de, yani 1980 sonrasında gene aynı tarihlerde gündeme gelmiş olan neoliberal birikim tarzında henüz tam bir tıkanmadan bahsedecek durumda değiliz. Bunun yani tam işaretlerini alıyor değiliz. Çünkü bunun yerine koyacakları yeni bir model inşa etmiş değiller. Yani neoliberal düzen bir şekilde koruyor kendini, ama bunu kendini korurken birçok ülkede neoliberal birikim tarzıyla burjuva demokrasileri arasındaki ilişkide ya da evlilikte bir kopuş olmaya başladı. Birçok ülkede daha otoriter rejimlere doğru bir yönelme, bildiğimiz klasik demokrasilerde bile. Yani bu birikim tarzının götürülebilmesi daha sıkı fıkı rejimlerle ancak mümkün olabilecek gözüküyor. Çünkü kitlelerden itiraz yükselmeye başladı buna. Çünkü çok yüksek gelir dağılım bozulmalarına yol açtı ve bunun düzeltileceğine dair bir işaret de ortada yok. Şimdi bütün bunların üstüne tabii şey geldi, bütün bu sürtüşme noktalarının çoğalması geldi. Bunun bir tanesi bildiğimiz bizim kuzey bölgemizdeki Ukrayna-Rusya arasındaki bu yoğun çatışmalar, çok ciddi boyutlar kazanmış vaziyette.
Aslında yani belki olarak Rusya-Ukrayna dememek lazım. Rusya Batı demek belki tabii, daha tabii. doğru.
Doğru. Yani oradan başladı. Yani Ukrayna Savaşı diye. Yani Ukrayna Savaşı Batı açısından bir vekalet savaşı olarak götürülüyor.
Evet.
Yani orada Amerika özellikle kendisini hiç ateşe atmadan kendi silahlarını üzerinden, kendi tabii örgütlenme taktikleri üzerinden Rusya'ya karşı bir askeri kuşatma harekatını sürdürüyor. Yani Ukrayna'yı NATO'ya almadılar ama sonuçta Ukrayna üzerinden bir vekalet savaşını, Rusya'yı yıpratma savaşını götürüyorlar. Bir Batı ile, tabii buna destek veren Batı ülkeleri de var. Amerika kadar olmasa da bu buradan gelen bir ciddi yoğun bir savaş ortamı var orada. Bunun nereye nasıl evrileceğine herhalde önümüzdeki bu yıl bir çözüm bulunması gerekir. Çünkü bu bir yılını dolduruyor, yakında dolduracak 24 Şubat'ta. 11 ay oldu. Bu kadar uzun sürmesini kimse beklemiyordu. Aslında sürmezdi. Ukrayna bu kadar destek görmeseydi şimdiye kadar çoktan bir anlaşma olur idi. Hatta yani ilk iki ayda bile bir anlaşmaya varılabilir gözüküyordu.
Amerikalılar kışkırtıyor. Bunu zaten gizlemiyorlar da açık açık da söylediler yani.
Evet. Bu çok açık yani. Bu oyunu açık oynuyorlar.
Evet.
Yani şey yapmaya çalışıyorlar 1980'lerde. Yani Sovyetler Birliği'ne karşı yaptıkları o teknolojik kuşatma, içeriden Gorbaçov vesaire üzerinden yürüttükleri meseleyi. Şimdi bu defa biz gene bu şeyle sıcak çatışmayla, soğuk savaşla değil de sıcak çatışmayla halledebilir miyiz? Burada bir işimizi bir görelim, bir bitirelim. Rusya'yı bir geriletirsek dikkatimizi uzak doğuya, Çin'e veririz diye. Tabii bunu görüyor Çin'de, Rusya'da. Dolayısıyla ilişkilerini daha da pekiştirmiş vaziyetteler. Yani bir savunma şeyi, anlayışını, savunma derken bu illa askeri savunma anlamında değil ama bu saldırıya karşı bir savunma anlayışında geliştirmiş gözüküyorlar.
Ortak direniş desek, belki de hani Henry Kissinger'ın açıklamaları var. Diyor ki en korktuğum Çin ve Rusya ittifakının kalıcı olması diyordu. Galiba oraya doğru gidiyor.
Evet, bunu Brezinski de söylerdi.
Evet.
Yani şeyi Rusya'yı karşınıza almayın ya da Batı'dan koparmayın Avrupa'dan diye. Şimdi ne yazık ki işler bu noktaya doğru gidiyor. Yani dünyada ciddi bir kutuplaşma ekseni böylece oluşmakta. Zaten var olan diyelim kutuplaşmalara daha da kuvvetli perçinleyici bunu darbelerle bu mıhlanmakta adeta.
Evet.
Yani umarım buradan daha büyük sorunlar dünyanın başına, daha büyük çoraplar örülmez. Çünkü şey yani savaş isteyen savaş lordları var dünyada. Yani
evet.
Örneğin Amerika'da bu savaş lordları çok memnunlar bu Ukrayna merkezli çatışmadan. Yani işte Orta Doğu'da çünkü şey büyük ölçüde
petrolcüler daraldı. De öyle. Petrol tekerleri, gaz tekerleri evet. de memnun galiba.
Evet. Evet yani şey Orta Doğu'da şey silah çok sattılar etti. Orada biraz tıkanmalar oldu. Şimdi yeni bir şey ortaya çıktı. Ki Orta Doğu'da bunu arkasında gene besliyor bu süreci de.
Evet.
Silah siparişleri hiç durmuyor. Yani bu yazık tabii dünya açısından. Dünyanın bütün birikimini, üretici güçlerini, dünyayı tahrip eden, insanları öldüren, toplumların yaşamını geriye çeken şeye savaşlara harcaması 21. yüzyılda aslında emperyalizmin vahşi yüzünü göstermek dışında bir işe yaramıyor ama bunu yani emperyalizmin bu vahşi yüzünü ne kadar görüyor kitleler o da ayrı bir hikaye.
Evet.
Yani ama öyle sanıyorum yani bunu mesela Avrupa'da Amerika'nın bu taktiklerine çok fazla gönüllü olmaması birçok ülkenin Fransa, Almanya.
Onu da soracaktım Oğuz Bey. Avrupa'da evet. önümüzdeki günlerde ne bekliyorsunuz? Yani bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa Amerika'nın kuyruğuna takılmıştı ama sanki galiba bu olayın faturası çok ağır geldi.
Şimdi bu savaş öncesinde daha bağımsız şeyler, yönelişleri vardı Almanya, Fransa'nın. Bu savaşla birlikte hazırlıksız yakaladı Amerika ve onları arkasına takmayı başarmış gözüküyordu ama Bu tam olarak başarılmış da değildi. Çünkü çekinceler hep vardı. Yani örneğin Almanya Çin'le ilişkisine Amerika'nın ambargo koymasına tahammül edemedi. Yani bunu kabullenemedi. Hatta Rusya ile ilişkisini bütünüyle kesmedi. Fransa açısından da benzer şeyler var. İtalya açısından var. Bunlar da tabii önemli ülkeler. İngiltere daha Amerika'nın kuyruğunda ve daha savaşçı bir şekilde götürüyor. Ama orada da muhafazakar iktidara bağlı bir şey bu. Onlar eğer giderse bunun İngiltere açısından da sürdürülmesi o kadar kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Yani kuşkulu Avrupa burada tabii ciddi darbe yiyen ülke durumunda. Amerika hem silah satarak hem Avrupa'ya işte kaya gazını vesaireyi satarak sıvılaştırmış halde. Buradan çıkar sağlayan ülke durumda. Bunu görmüyor olamazlar. Zaten gördükleri evet. Belli. Şimdilik çok cepheden karşı çıkmasalar da Amerika'nın bu politikasına, içten içe bunu eleştiren, daha bağımsız politikalar geliştirmeye heves eden, yönelen şeyleri var, tavırları var. Tabii bu biraz siyasetçi profiliyle de ilişkili bir mesele. Yani mesela Almanya'da Yeşiller çok büyük bir hayal kırıklığı. Gerçi hayal kırıklığını tırnak için söylüyorum.
Amerika'ya en yakın partidir Avrupa'da. Evet, hatta yani, dünyadaki belki de.
Evet, evet. Çok beklenmedik bir şey değildi bu Yeşillerin evet. Böylesine bir pro emperyalist diyeceğim ona. Emperyalizm yanlısı bir tavır içinde olmaları. Ama yani böyle bir koalisyon içinde bile...
Lafını kesiyorum. Ablemlerinde de kırılmış Kalaşnikov vardı galiba, değil mi Yeşillerin? Ama şu anda en çok silahçı onlar oldular.
Bunlar silahlanma en çok karşı olanlar güya. Ama bunlar sözde yeşil. Sözde yeşil. Evet. Ve aslında savaşçı bir ruhları hemen ortaya çıktı. Bu şeyden de kaynaklanıyor. Yani gerçek anlamda sol olamadıkları için hiçbir zaman... Evet. Yani oradan gelen bir şey. Yani sağ değiliz, sol değiliz yapıp aslında damardan sağ politikaları savunan siyasetçiler. Evet. Bunlar tabii şey yapıyor. Bir miktar mesela Almanya'nın daha bağımsız olabilecek politikasını geriye çekiyor. Bir koalisyonun bu garabetleri oluyor bunlar. Ama bu ne kadar devam eder o ayrı bir konu. Yani ne kadar damgasını vurabilir bir koalisyonun küçük partisi dış politika eksenine. Ama tabii arkasını Amerika'ya aldığı için burada sözü söylediğinden daha fazla yayılan bir söz oluyor. Etkisi artıyor yani. Ama dediğim gibi bir süre sonra halk tepkileri, tabandan gelen tepkilerle bunlar farklı yöne de evrilebilir.
Şu anda bütün Avrupa'yı grev dalgaları var. Emekçilerin mücadelesi sarmış vaziyette sanki.
Evet, yani o biraz önce söylediğim meseleyle de ilişkili. Yani bu neoliberal birikim tarzı sermayenin bu dikensiz gül bahçesi demek. Buna emekçiler itiraz ediyorlar artık. Evet. Yani bu kadar gelir dağılım bozukluğu yeter. Biraz da siz elinizi cebinize atın demeye başladılar. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme, arkası gelebilir, arkası bütün evet. Dünyada gelebilir. Türkiye'de de işte bugün mesela kamu emekçileri %30'a hayır diye çıktılar evet. Sahneye. Böyle yani bu kadar şeyi yutturmaları artık bu kadar gelir dağılımını düzenin icabıdır. Yani işte bu dünyanın şeyi budur, öbür dünyada nimetlerine kavuşursunuz cennetin falan üzerinden insanları yatıştırmak, avutmak mümkün olamıyor. Hele evet. Avrupa'da bu zaten mümkün değil. Dolayısıyla insanlar talep etmeye, daha fazla talep etmeye ve daha örgütlü talep etmeye yöneliyorlar. İşte Fransa'da sarı yelekler yeniden sahne aldı örneğin. Bu da geniş bir kitle hareketi.
Yoksullaşıyor yani. Mesela Hollanda Başbakanı hatırlarsanız önümüzdeki yıllarda yoksullaşacağız, herkes hazır olsun demişti.
Evet, yani tamam da biraz da şu şeyler yani eti budu kalınlar yoksullaşsa fena olmayacak.
Evet, evet. Oğuz Bey, sanki yani dünyadaki gelişmelere baktığımızda, yani Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlarsak, İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlarsak, savaşların nedenlerine baktığımız zaman sanki Amerika böyle gerilemeye başladı. Bu gerginlik biraz onun durumunu muhafaza etme çabasından kaynaklanmıyor mu? Ya da şöyle diyelim, şöyle sorayım sorumu. Yani Amerika dünyanın neresine bak, Tayvan'a gidiyoruz, Amerika çıkıyor karşımıza. Ukrayna'ya çıkıyoruz, gidiyoruz, Amerika çıkıyor. Doğu Akdeniz diyoruz, yani Amerika ile ne sınırı var, ne ilişkisi var, ne bir şey var. Sürekli karşımıza Amerika çıkıyor. Yunanistan işte kıta sahanlığını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Yani Yunanistan için intihar gibi bir şey ama arkasında Amerika var. Yani bu her kaldırdığı taş da sanki ayağına da düşürdü. İşte Afganistan'daki o görüntüler gerçekten vahimdi. Kabil Havalimanı'ndaki Afganistan'ı terk ediş görüntüleri. Yani bu da dünyada bir yeni dengeleri kurmuyor mu? Yani dünyada yeniden bir işte çok kutuplu dünyaya doğru gidiş. Belki de dünyanın hayrına değil mi bu iki kutuplardan çok kutupluya gidişmek?
Evet, bir kere zaten Amerika tek kutuplu dünya serüvenini çok kısa yaşadı. Evet. Sovyetler evet. Birliği'nin çökmesinden önce o çok zayıfladığı için tek kutupluğa doğru bir geçiş başlamıştı. Ama sonrasında yani 90 sonrasında bu çok sürmedi. Yani aslında bunun ilk işareti İkiz Kuleler'in 2001'de bombalanmasıyla verildi. Yani Amerika daha yani uluslararası terörü bile frenleyebilecek durumda değildi ki frenlemek istediğim o da ayrı bir hikaye. Çünkü oradan da arkasına aldığı şeyle, bahanelerle Afganistan'a ve Irak'a saldırdı malum.
Evet.
Şimdi Amerika aslında dünyada tek kutuplu bir emperyalist odak olarak, hegemon güç olarak kalabilecek durumda değil. Olmadığı için, bunu da gördüğü için bir hegemonya transferini mümkün olduğu kadar geciktirmek ve bunu olacaksa da pahalıya getirmek üzere hareket ediyor. Yani bu şeye benzemeyecek. Daha önce emperyalizmin el değiştirdiği iki ülke, ikisi de Anglo-Sakson ülkeydi. Biri işte İngiltere'ydi başlangıçta. Dünya hegemon gücü 19. yüzyıl sonundan itibaren. Daha sonra işte 1914'lerde falan bitti İngiltere'nin hegemonyası. Bir geçiş dönemi oldu. İki Dünya Savaşı arasında boşluktur, hegemonya boşluğudur. Ama Amerika İkinci Dünya Savaşı'ndan çok güçlü çıktı. Güçlü çıkmak için de her şeyi yaptı. Savaşa geç müdahale etti örneğin. Herkes böyle bir şeyken, havlu atmışken Avrupa özellikle, Rusya'yı söylemiyorum, yani Sovyetleri söylemiyorum. Ama Avrupa havlu atmışken son dakikalarda girdi savaşa ve oradan kendine güç devşirip işte ben bu yeni dünyanın düzenini ben kuracağım dedi. Tabii Sovyetler Birliği olduğu için bu tek başına bir düzen kurucu değildi ama kapitalist dünyada düzen kurucu olarak girdi sahneye. Ve dünya milli gelirindeki payı çok yüksekti o sırada. Şimdi o 1940'ların ikinci yarısındakinin milli gelir payı, dünyada milli gelirindeki payının yarısında bile değil. Dolayısıyla yani dünya milli gelirinin %20'leriyle dünya hegemon gücü olamazsınız. Kaldı ki o %20'lere Çin ulaşmış durumda. Satın alma gücü paritesi bakımından da geçmiş vaziyette. Ve bu hızla giderse Çin şu ekonomik büyümesi bile Amerika'yı fersah fersah geçebileceğini gösteriyor. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde falan. Dolayısıyla burada Amerika bu üstünlüğünü kaybetmek istemiyor. Yani bunun bir hegemonya transferinin iki Anglo-Sakson ülkesinde olduğu gibi olmayacağını göstermeye çalışıyor. Bu çatışmalı olacaktır. Ve bu çatışmayı da biz Çin hazır olmadan başlatırız da işaretlerini vermeye çalışıyor. Evet. O nedenle de uzak doğuya güç yığıyor ve orada kışkırtıcı bir rol oynuyor. Evet. Japonya ve Güney Kore'yi de bu maksatla şey yaptı. Silahlanmalarını teşvik eder noktaya geldi. Zaten Güney Kore'de nükleer silah bulunduruyor. Ama Japonya gibi bir ülkeyi ki Almanya'da ikisi de savaşın silahlanması yasaklanmış suçlularıydı son İkinci Dünya Savaşı'nın. Her ikisi de Amerika tarafından da şey yapılarak, teşvik edilerek yeniden silahlanma yarışına girmiş durumdalar. Yani dolayısıyla bu şey değil tabii, iç açıcı bir durum değil, onu söyleyelim. Yani Amerika hegemonyası yok ama şu kısmi hegemonyasını bile mutlak olmayan kısmi hegemonyasını bile teslim etmek, bunu başkasına transfer etme konusunda son derece sert bir tepki vereceğini, buna izin vermeyeceğini göstermeye çalışıyor.
Evet.
Silahlı gücü bakımından da en büyük şey, gücü o malum. Ekonomik gücünün çok üzerinde bir silahlı gücü var. Yani düşünün. Yani
onun da maliyeti var tabii.
Tabii ama bütçesinin yarısını savunmaya ayıran başka ülke yok dünyada.
Evet, evet.
Tabii, yani müthiş. Evet.
Şöyle de bir durum var. Şimdi Asya'da Amerika'ya karşı bir ekip oluşuyor. Afrika'da bu ekibe katılmalar var. Latin Amerika'daki arka bahçesinde de Amerikan karşı dalgaya, rüzgara katılanlar baş gösterdi. Eskiden mesela biz sizin de yazılarınızda belki çıkarsak yüzlerce IMF yazısı vardı. Dünya Bankası yazısı vardı. Yani bütün ekonomistler acaba IMF ne diyecek, Dünya Bankası ne diyecek diye bakardık. Ki bunun ikisinin de arkasında Amerika vardı. Şu anda mesela dünyada ekonomik anlamda herkes BRICS'i konuşmaya başladı. Ve başka bir sistem de yavaş yavaş oturuyor. Ne dersiniz?
Evet, yani BRICS gerçi bir Avrupa Birliği gibi bir ekonomik entegrasyon değil.
Değil, evet.
Değil, olması da zor. Ama bir şey, bir dayanışma platformu.
Evet.
Yani ona muhtemelen Türkiye de girebilir daha sonraki dönemlerde. Evet, evet. İmkansız değil. Yani böyle bir şeyin... şimdilik beşli ama onun bir de şeyleri var.
Katılımlar yani, artıyor. Evet.
Evet evet, yani doğrudan üye olmasa da işte şey katılımcıları sayısı artıyor. Evet. Bir toplantılarında Türkiye'de katılıyor son zamanlarda. Dolayısıyla BRICS türü şeyler olduğu gibi. Bu arada işte Orta Asya merkezli, işte Çin, Rusya merkezli şeyler de yürüyor. Yani Hindistan'ın da katıldığı, yani daha çok Avrasya bölgesini ilgilendiren, evet, bir kümelenme ki burada ekonomik entegrasyon biraz daha BRICS'e göre daha mümkün gözüküyor coğrafi sınırların, evet, bütünlüğü bakımından. Yani şeyi de önemsiz değil, yani BRICS olsun, bu Avrasya modelinin olsun, bunların dünya milli gelirindeki payları önemsiz değil. Tabii bir de başka bir şey var, özellikle Avrasya meselesine baktığınızda bu BRICS için de geçerli. Demografik olarak dünyanın en büyük gücü, aslında coğrafi sınır olarak da en büyük gücü.
Evet, evet.
Yani, çünkü şey, yani Rusya zaten en büyük coğrafyaya sahip. İşte Çin, bilmem Brezilya gibi çok büyük coğrafyalar var.
Hem
burada
nüfus, hem şey, hem evet, hatta nüfus, üretim kapasitesi de, üretim açısından da,
evet,
çok
büyük. Tabii yani. O giderek onu da oraya da geliyor.
Evet.
Onu zaten söylemiş ama demografi şöyle bir şey. Şimdiye kadar hegemon güçler dünya nüfusunun %1'ini falan temsil ederken, hadi Amerika'da şimdi bu, İngiltere'de %1'in bile altındaydı.
Evet,
şimdi
evet.
Amerika'da tamam hani 300 milyon nüfusu var. Buradan çıkarak belki biraz daha vurduğunuzda biraz daha önemli gibi gözüküyor ama yani orada hala küçük bir demografinin dünyaya hakim olma iştahını görüyoruz. Halbuki mesela Çin, Hindistan, Rusya, bilmem bu Brezilya bir araya geldiğinde dünya nüfusun yarısından fazlası gidiyor. Yani bir de böyle bir şey. Bir
ödeme
de böyle
sistemlerini bir... dolardan çıkarsalar bile bambaşka bir şey çıkıyor. Yani Amerika'nın esas silahı dolar, onu da yavaş yavaş etkisiz kılabilirler.
Yani hem işin bir toplumsal meşruiyet, demografik, evet, meşruiyet temeli oluşuyor. Hem tabii bu müthiş bir şey, tabii müthiş bir pazar aslında aynı zamanda. Evet. Böyle bir gücü elinde tutmak ve bunu Amerikan şeyinden, etkisi altından ya da Batı etkisi altına çıkarıp kendi ayrı parasıyla vesairesiyle uluslararası ilişkilerde kendi paralarını kullanmak bakımından başka bir dünya yaratmak mümkün. Ve bu şeyi çok tedirgin ediyor tabii, dünya patronu olmak isteyen, evet, ülkeleri, başta Amerika, tedirgin eden bir şey. Şimdi bunu kırmaya çalıştı ama yanlış yerden girdi. Bu Rusya meselesi, hani belki Amerika'ya kısa vadede şimdi avantaj sağlamış gözüküyor. Avrupa'yı peşine taktı kısmen. İşte kendi gazını satıyor oraya, silahını satıyor. Bilmem Rusya'yı kuşattı, onu etkisizleştirmeye çalışıyor falan. Ama aynı zamanda kendi sınırlarını da görmüş oldu, yapamayacaklarını da görmüş oldu. Ve Amerika bugünkü gücüyle aynı anda iki yerde birden böyle çatışmalar için olabilecek bir ülke değil. Yani hem burada kalacak hem bilmem Uzak Doğu'da çatışma çıkaracak. Bunu yapabilecek potansiyele, kapasiteye sahip değil. O nedenle bir anlamda kendi elini kolunu da bağlamış oluyor.
Evet.
Dolayısıyla yani uzun vadede bu şimdi kısa vadede kendi avantajı görebilir ama uzun vadede aleyhine çalışacak bir süreci de başlatmış gözüküyor.
Evet. Evet, dünyaya böyle kısaca bir değindikten sonra içeriye dönelim isterseniz.
Tabii.
Çok ekonomide kararlar alındı. İşte zamlar, asgari ücrettir, memur zamlarıdır. Yani azdır, çoktur ama seçim öncesi olduğu için de tabii belki memur zamlarını, emekliye yapılan zamları çıkarsak işte asgari ücretli biraz yani en azından beklenen seviyede seyretti demek, bilmiyorum, ben edindiğim intibaya göre mümkün. Peki.
Şöyle bir şey İsmet, yani asgari ücret Türkiye'de şöyle bakarsak son 20 yıla falan ortalama ücretlerden daha hızlı arttı.
Ha evet,
böyle,
evet.
Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Öyle olduğu için de asgari ücret ortalama ücret arasındaki makas çok daraldı.
Evet.
Yani böyle bir sıkıntısı var Türkiye'nin. Şimdi memurlar diyor ki ya kardeşim biz daha 5 sene önce memur maaşları asgari ücretim ben 3 katıydı. Şimdi şey %30 fazlası sadece mesela diyor.
Evet.
Yani çok yaklaştı birbirine. Yakında şey en düşük memur maaşı da şeye gelecek.
Asgari ücrete gelecek.
Gelecek diyorlar. Çok az fark var zaten en düşük maaşla. Bu tabii şey, bu kadar bu geniş bir şeyin, çalışan yelpazesinin bu kadar dar bir alana sıkışması büyük huzursuzluk yaratan bir şey. Asgari ücretli bakımından yani her şeye rağmen geçirme sıkıntıları yüksek, onu söyleyelim. Çünkü yani bu açlık sınırı düzeyinde bir şey. Ama başka bir gerçekliği var. Yani siz oraya %54,6 zam yaparken emekliye %25 arkasından 5 daha veriyorum, %30 yaparsanız bu çok ciddi bir tepkiye yol açar tabii.
Bugün
bu
mecliste görüşmeler vardı. Mecliste acaba bir 5 daha gelir mi diye hala genel kurulda bir...
Geçti galiba. yok geçti.
Ay istek vardı, acaba bir umut vardı ama olmadı.
O şey zor. Şimdi şöyle, ben bunu epeydir yazıp çiziyorum. Yani bir kere iktidarın imkanları bu kadar fazla değil. Asgari ücrette
evet.
Bu daha çok piyasayı ilgilendirir diye daha rahat yapıyor. Gerçi orada da üstüne şey alıyor. İşte 100 liralık şeyi 400 lira işçi başına işverene destek üstlenmiş vaziyette. Onun dışında ne yapıyor? İşte asgari ücret aynı zamanda devletin de bir takım ödemelerini etkiliyor. Ne bileyim mesela genel sağlık sigortası asgari ücretin 1/3'ünden az geliri olanları devlet ödüyor. Şimdi asgari ücreti yukarı çektikçe bunun kapsamına girenlerin sayısı artıyor. Yani devlet daha fazla kişiye genel sağlık sigortası primini cepten ödüyor. Cepten derken devlet bütçesine ödüyor. Yani biz
evet.
Ödüyoruz.
Evet, evet.
Dolayısıyla buna benzer şeyler var asgari ücretin artmasını getirdiği ama devlet memurlarına yaptığınız zaman ya da memur emeklilerine yaptığınız zaman maaş artışlarını hatta diğer emeklilerde bu sizin doğrudan doğruya bütçenizi ya da sosyal güvenlik kurumunu ilgilendiriyor. Sosyal güvenlik kurumunu ilgilendiriyor derken bütçeyle ilgisi var mı? Şöyle var, sosyal güvenlik kurumu açıklarını bütçeden karşılıyorsunuz.
Evet.
Yani sosyal güvenlik kurumuna aktarılan yıllık bu açık kapamalar 250 milyar lirayı çoktan aşmış vaziyette. Her yıl giderek büyüyen bir açık kapama transferi yapıyorsunuz sosyal güvenlik bütçesine. Dolayısıyla burada devletin imkanları sınırlı idi bu bütçe imkanlarında. Bu kadar tabii çarçur edilen bir bütçe ve kamu kaynakları olduğunu ayrıca belirtmeye gerek yok ama yani mevcut şey bütçe sınırları içine baktığınızda verememesi lazım normalde.
Evet.
Şimdi ama millet de ister tabii yani. Sen %54, %55 yapmışsın oraya. Ben de isterim diyor. İster
evet.
Tabii.
Hatta emeklilerin bazı lafınızı kesiyorum. Çok kızmış. Evet. 70 küsur yaşında bir emekli sosyal medyada şey paylaşmış. Size inat diyor. 20 yaşında bir kız alacağım. ona diyor, o ölene kadar ona maaş vereceksiniz. Eş durumunda.
Anladım. Milletin aklı da böyle şeylere çalışıyor.
Hayır, evet. Azlığına tepki olarak da kuruma kız, devlete kızıyor bir anlamda ama yani orada sorun o değil tabii. Sürekli veriyorsunuz, sürekli ver ver, nereye kadar yani, bir de evet. İşin bir de gerçeği yani, var yani.
Şöyle %54-55'i şeye yapsan gene kurtarmış. 3500 lira asgari emeklilik maaşı alan birine %55 zam yapsan ne olacak? Yani zaten işte 5500'e çıkarlar, o ediyor. Yani ondan bile az ediyor. Evet. Ama adamı kesmiyor ki çünkü hala 5500'de. Yani orada yüzde önemli değil. Yani adam diyor ki ben niye 8500 almayayım yani şey gibi, asgari ücretli gibi. Yani burada emeklilerin feryadı, memurun feryadı. Niye asgari ücrete ben çok yaklaştım ortalamam? Emeklinin feryadı da kardeşim ben niye bu kadar altındayım asgari ücretin? Yani biri niye altındayım, biri evet, niye evet. yaklaştım kavgasını veriyor. Haklı olarak şey, bütün ücret düzeyleri bakımından emeklisi, memuru, işçisi dibe doğru bir yarış var. Evet, ha, bu arada evet. asgari ücret alamayan %20 idi bu şeyden önce. Bu artıştan önce çalışanların %20'si asgari ücretin altında ücretlere çalışıyorlardı. Şimdi bu artıştan sonra %20, %30 olabilir yani. Buna evet, da evet. Dikkati çekelim. Yani Türkiye gerçekten bir düşük ücretler cenneti oldu, cehennemi oldu ya da. Böyle bir ülke aslında olması gereken yerde değil, onu söyleyelim. Yani bakın Çin bile artık düşük ücret üzerinden rekabetini kurmuyor.
Evet.
Değil
evet.
mi? Bunu, ve bir Bangladeş'le yarışmıyor Çin yani. Çin'de ücretler arttı. Yani Kore'de başlangıçta düşük ücretle girmişti ama ondan sonra Türkiye'yi çok erkenden solladı geçti. Yani şimdi Türkiye'nin Avrupa'nın kıyısında olan bir ülke olarak yapması gereken Bangladeş'le yarışmak mı Allah aşkına? Yani evet. Türkiye'nin yapması gereken daha nitelikli bir iş gücü, daha eğitimli, daha becerili ama daha yüksek ücretli bir iş gücü üzerinden daha yaratıcı, daha teknolojisi yüksek ürünler üretmektir. Yani şey değil hala, yani hala siz şey Suriyeli işçi kullanıp da en kötü koşullarda atölyelerde bilmem ne işte konfeksiyon üzerinden falan yarışmaya kalkarsanız bu iş olmuyor. Bir süre sonra zaten başkaları sahneye giriyor. İşte Nijerya'sı giriyor, başkası evet, giriyor. Kaptırıyorsunuz. Evet.
Yani. Gelişmiş beyinleri de yurt dışına kaptırıyorsunuz, batıya kaptırıyorsunuz. Hatta onunla ilgili dün Adalet Bakanı'yla birlikteydik. Önlem alıyorlar bu 7. yargı paketi içerisinde. Mesela Türk devlete ait, kamuya ait olan savunma sanayine girdiğiniz zaman sözleşmeye bir hüküm yazacaklarmış. Ayrıldığın zaman 3 yıl yurt dışında veya yurt içinde özel sektörde çalışamama zorunluluğu getirecekler. Yani bu beyin göçünü bir anlamda bu şekilde engellemek için harekete geçiyorlar ki... Peki engellememek, yani engellemek gerekir mi? Gerçekten de gerekir. Yani bu insanlar Türkiye'de kalmalı ama yöntem nasıl olmalı üzerinde çalışmak gerekiyor.
Evet, fakat o kadar dikiş tutmayan bir sistemimiz var ki hukuk olsun, idari kararlar olsun. Yani şunu gördük, yani ikimiz de benzer kamu şeyinde kurumlarına yakın yerlerde işler yaptık.
Evet.
Yani Türkiye'de özelleştirme sürecinde özelleştirilen şirketin genel müdürünü şey olarak etik yasasına aykırı olmasına rağmen satın alan şirket getirip kendi kurumuna genel müdür yapabildi. Yani bu söylediğinle ne kadar çelişkili olduğunu anlatmak için söylüyorum. Yani hem özelleşme sürecinde içeriden boşalttılar kurumu.
Tabii.
Hem de getirip onu genel müdür yaptılar ve bu tamamen şeye aykırı, mevzuata aykırı bir işti.
Evet,
bunu
evet.
nasıl uygulayacaklar yani? Bak, bu AKP döneminde oldu bütün bunlar ayrıca.
Evet.
Onun için çok güven vermiyor. Tabii doğru yani ona kalırsa yani bir takım bu tür kısıtlayıcı önlemler almak lazım ama kısıtlayıcı önlemlerden daha önemlisi teşvik edici önlemler.
Evet evet.
Yani tatmin edeceksiniz. İnsanların burada hem ücret olarak tatmin olacak hem çalışma koşulları olarak tatmin olacak hem de ülkedeki siyasi iklim olarak. Yani mesela okula çocuğunu yollayacak İmam Hatip'ten başka bir yer bulamıyorsa çevresinde bu adam kalmak istemez yani değil mi?
Evet.
Yani bir de böyle şeyler yani bütün bu ortamı teneffüs edilebilir hale getireceksiniz.
Evet.
Yani insanlar özgürlüğü teneffüs edecekler ki gitmek gibi bir dertleri olmasın. Gençlerde çok var çünkü bu gitmek, evet, kaçmak meselesi. Bence zorunlu önlemlerden ziyade bu tür atmosferi düzeltici önlemlere, evet, önem vermek lazım.
Evet. Demek Atatürk'ün yani büyüklüğünü insan burada bir kez daha anlıyor. Yani bizim Cumhuriyet döneminde insanlar nasıl eğitimden geçirilmiş, nasıl yetiştirilmiş, nasıl istekle ülkesinin çıkarlarına sarılmış. Tabii insan okudukça, evet, bunları gördükçe çok daha evet, geriye dönüp bakıp üzülüyor.
Büyük bir coşku yaratabilmiş.
Evet, coşku yani yaratmış.
Yani. Evet. Peki seçim sonrası ne olur demiştin?
Ha, yani oraya geleceğim asıl şimdi. Yani seçim kararları bunlar, yani klasik her seçimde gördüğümüz, her seçim öncesinde gördüğümüz manzaralar. Siz de hatırlarsınız, gerçi sizin ürününüz değildi Tarış döneminde ama daha önce Sayın Demirel'in bir lafı var, meşhur, çok konuşulur. İktidar ne veriyorsa ben 5 vazasını vereceğim diye.
Tütün için demişti o.
Tütün için demişti, Manisa'da demişti galiba.
Evet.
Yani şimdi bir takım şeyler yapılıyor. Mesela ben EYT yapılsın ama bunun bir maliyeti de var tabii doğal olarak. Ben mesela SGK yetkilileriyle konuştum, bunun maliyeti nedir diye. Bana söyledikleri rakam yaklaşık 250 milyar falan.
EYT'nin maliyeti.
EYT'nin evet, maliyeti. Öyle söylediler ve SGK, evet, konusunda mutlaka önlemler almak gerekir. Değilse birkaç sene sonra SGK'da ciddi sorunlar çıkar dediler.
Doğru.
Yani buna benzer birçok şey var. Şurada seçime de 4 ay kaldı. Tamam, şimdi aldık işte 3 kuruş fazla maaş aldık, bilmem ne yaptık ama 4 ay sonra ne olacak? Şimdi kimse bunu düşünmüyor, konuşmuyor. Ne dersiniz? 4 ay sonra ne olacak?
Yani bir kere şu anki iktidar bunu düşünmüyor. Benden sonra tufan, yeter ki şu yani seçimden sonra tufan, yeter ki şu seçimi bir alayım hesabıyla. Bol kepçe gidiyor ki bol kepçe de tatmin etmiyor, demin konuştuk. Evet. Çünkü orada büyük eşitsizlikler yaratıyor. Yani EYT'liler bile, şimdi EYT'li bir bölüm mesela aman iyi ol diyecek. Bir bölümü de ya bu EYT yüzünden işten çıkarıldım diyecek.
Evet.
Kötü oldu diyecek. Bir kısmı ya EYT'li olduk ama emeklilik bağlama oranı düştüğü için ben bundan hiç memnun değilim diyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, öyle bir noktaya geldik ki iktidar istediği kadar kesenin ağzını açsın, herkesi tatmin edemeyecek noktada. Yani evet, işte 25'i 30 yapıyor, gene memnun olmuyor insanlar. Bunu fark edemediler, önceden göremediler. Ama iş böyle yani, o noktaya gelmiş vaziyette. Çünkü çok şey oldu, çok kemerler çok sıkıldı Türkiye'de son birkaç yıldır. Şimdi böyle olunca seçim sonrasında çok ciddi dertler kalacak. Bu dertler, bir kere enflasyon kalıyor, onu söyleyelim. Yani seçimden sonraya da bu çift haneli enflasyonlar %40'larda devam edecek. Bu yüksek bir rakam. Aylık enflasyonlar da zaten artmaya devam edecek. Şimdi bunu dolayısıyla yeni iktidarın bunu hesaba katması, enflasyona karşı politikalar alması gerekecek. Eğer bu iktidar gider de diğer muhalefet gelirse, onlar bu enflasyonu daha ciddi alacaklar. Ama ben şeyim bile, mevcut iktidarın seçimden sonra kalması halinde bile, şimdiye kadar enflasyonu boş verelim, biz şuna bakalım, bilmem kura bakalım, kur korumalı mevduatı onu baskılayalım meselesini sürdüremeyeceklerini düşünüyorum. Bu kur korumalı mevduat da sürdürülemeyecektir, bitecektir. Zaten uzadı da. Enflasyona karşı
gerçi
onlar da...
Gerçi kur korumalıdan şu anda zararları yok uzunca bir süredir. Yani stabil tuttular. Yani
şöyle, korudular. Şöyle var gene. Yani kur farkları başından itibaren epey bir başlarını ağrıttı. Bir kur, evet, farkları verdiler. 100 milyarı aşan bir rakam çıktı ortaya. Bu aynı zamanda bazı vergilerden vazgeçildiği için de o kur kazançlarını elde edildiler. Oradan da şey oldu. Merkez Bankası'nın ne kadar üstlendiğini bilmiyoruz. Ama kuru baskılamalarının başka şeyleri var, sıkıntıları var. Şimdi ihracatçı diyor ki işte, evet, 21 lira olsun dolar, 22 olsun, 23-24 olsun. Çünkü enflasyondan daha az arttı evet, kur aslında. Yani reel olarak TL değer kazandı yılın ikinci yarısında geçen sene. Böyle olunca yani kuru yeniden bırakın. Yani normalde zaten faizleri ya faizleri ya kurla oynarsınız. Şimdi yeni dönemde bu mesele kur bir miktar bırakılacak mecburen gözüküyor. O da enflasyon üzerine yeni bir ilave etki yapar mı? Yapar seçimden sonraki dönemde. Ama kurun bırakılacağını, böyle tutulamayacağını söyleyebiliriz. Kur korumalı mevduat tabii işlevi azaldı. Ama sürdürülmesi de mümkün değil.
Evet.
Şeyin de sürdürülmesi mümkün değil. Yani bir taraftan siz bankalara diyorsunuz ki kardeşim işte yüzde bilmem ben 9'a indirdim faizleri. Sen de şu %10'lu faizle %14'lü 15'ten kredi ver diyor. %17'den ver diyor neyse. Yani bunu bankaların sürdürmesi mümkün değil. Yani enflasyon bu kadar yüksekken enflasyonun bu kadar altında reel olarak negatif faizlerle bankaların bu işi, bu oyunu, kredi oyunu sürdürmeleri mümkün değil. Yani tam tersi faizin arttığı her dönemde, her aşamada çok büyük zarar yazar bankalar. O yüzden de kredi şeyi var. Yani faizler düşük ama krediler tıkalı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Bir de mesela ticari krediler çok yüksek üstelik, yani oranında bir düşüş yok. Orada 9 ama onlar 30'lar konuşuluyor.
Evet. Evet ama bankada. Yani o bile enflasyonun yarısı düzeyinde.
Evet.
Yani normalde bir işletme önü açıksa yani bunlardan kar eder, yüksek kar eder yani bu faizlerle şey yapsa, ama kimse yatırım yapmıyor. Yani krediler işletme kredisi olarak talep ediliyor. Bankalar da bunu sıkıyorlar, vermiyor. Vermedikleri için de kredi faizleri yükseliyor zaten. Banka vermediği zaman ama düşük faizde Merkez Bankası'nın üzerinden de şey yiyor, ceza yiyor. İşte şu kadar kamu kağıdı alması bilmem ne falan gibi şeyler var. Şu kadar kamu devlet iş borçlama senetlerine yatırım yapması gerekir falan. Yani oralardan sıkmaya çalışıyorlar sistemi. Bütün bunlar yürümediği için de işte tekrar kredi garanti fonunu harekete geçirelim. İşte oradan bir 200 milyar verelim KOBİ'lere falan diye bir yeni şeye başlattılar bu yılın ilk aylarında.
Üretimi arttırmaya yeter mi? 250 milyar yeni çıktı karar ama yani üretim, yani Türkiye'nin kaynakları kıt. Bu kaynakların doğru kullanılmaması boşa gidiyor. Daha önce de biliyorsunuz kredi garanti fonundan 250-300 milyar dolarlık, milyar liralık bir kaynak aktardılar ama herkes gitti araba aldı, bilmem bir takım işler aldı. Hatta gitti döviz aldı. Yani üretime yönelik bir şey yapılmazsa eğer bizi ne bekliyor?
İktidar şimdi üretimle falan derdi yok. İktidarın derdi şu, ya işletme ayakta duramıyorsa alsın bu kredi, ayakta dursun ve işçi çıkarmasın. Yani ben seçime kadar yeni bir işte bir yüksek işsizlik sorunuyla, ekonomik küçülme sorunuyla karşı karşıya gelmeyeyim. Bir şekilde bütün bu kredileri verdiğimde bu talebi patlatır. Bir şekilde talep üzerinden de ekonomi canlanır. Çünkü işte gördük en son sanayi üretiminde negatif bir değer geldi. Yani 2000 şeyin son çeyreğini bilmiyoruz 22'nin ama şey yavaşlama eğilimleri 3. çeyrekte zaten ortaya çıkmıştı. Bu 2023'ün de ilk çeyreğinin yavaşlama sinyalleri vereceğini görebiliyoruz. Bunu hızlandırmaya, bir miktar daha az yavaş olsun, biraz daha canlı olsuna uğraşıyorlar. Şöyle söyleyeyim, dediğin doğru, 250 milyarı 2017'de verdiklerinde 2017'de 250 milyar daha önemli bir paraydı.
Tabii canım, şu andaki paraya göre çok ciddi bir rakamdı yani.
Yani şimdi 200 milyar o 250 milyarın %30'u falan, üçte biri yani o evet, civarlarda.
Evet.
Dolayısıyla yani, aynı etkiyi yaratmaz.
Eve vursanız yani Ankara'da evet, diyelim ki 7-800 bine bir ev alıyordunuz. Şimdi 3'ten aşağı ev yok. Yani o nedenle böyle bir ev hesabı yapsanız 250'ye karşınıza işte 70-80 milyar falan düşer taş çatlasa.
Evet evet, dörtte bir hatta. Yani evet, 250'nin evet, dörtte birinden falan bahsediyor olabiliriz. Bu yetmez. Bu yetmez ama elde de fazla bir şey yok.
Evet.
Bunun üzerinden hareketlendirmeye çalışıyor. Bunu tabii hemen birkaç ay içinde kullanıma sokacaklar. Çünkü
acil ihtiyaç durum var.
Evet, seçimleri zaten ya Nisan 30 ya işte 7 ya 14 Mayıs'ta yapacakları için etkiyi çabucak görmek isteyecekler. İşte bir takım şeyleri ne bileyim işte o her zaman yaptıkları şey tarım 54 milyar gibi çok komik bir destek parası var ama bunu ilk 4-5 ayda kullanacaklar.
Evet.
Yani üreticide bir illüzyon yaratmaya, devamı gelecek ikinci yarıda falan gibi bir şey yaratmaya çalışacaklar ama millet bunu artık pek yiyecek durumda değil. Çünkü üretici devlet desteği alamayınca bankalara çok borçlanmış vaziyette. 300 milyarı aştı
evet,
çiftçi borcu bankalara. Bu çok yüksek. Yani
Oğuz Bey, 2 dakikamız
evet.
var. Bu 2 dakikada
evet.
çok net soracağım, çıplak. Biz seçimden sonra bunların acısını yani seçimden sonra bizden bunların acısını çıkaracaklar mı? Hangi iktidar gelirse gelsin.
Evet, yani benim öngörüm şu, çıkaracaklardır. Ben IMF'siz bir IMF programı öngörüyorum. Bir IMF disiplini gelecek. Eğer IMF'siz IMF'den kredi alma imkanı bulurlarsa o da iyi de o kendileri açısından. Ama şey de olabilir, IMF'nin kapısını çalıp kredi talebi bile olabilir. Çok sıkıştı. Her halükarda şöyle bir şey, bu anti-enflasyonist program olacak. Bu programın geniş kitlelere, yoksullara darbe vurmaması için bu defa farklı bir maliye politikası izlemek gerekecek. Yani vergiyi şimdiye kadar olduğunun tersine şeyden, yani zenginden daha çok almak sermaye kesiminden. Bunu yapabilirler mi? Bunu çok zor görüyorum.
Kurumlar
çünkü bu
vergisine gitmeleri gerekiyor ama hala KDV'den, ÖTV'den yani dolaylı vergilere bastırılıyor.
Evet, yani gelir vergisinin %84'ünü ücretler ödüyor, unutmayalım.
Evet.
Dolaylı olmasa da şey
evet.
Adil bir vergi olmuyor. Gelir
evet.
vergisini yeniden düzenleyebilecekler mi? Yani bu bir kol güreşini gerektiriyor sermaye kesimiyle. Ben hiçbir şeyin, hareketin, iktidar ya da muhalefetin sermayeyle, yani geniş kesimleriyle, öyle hani 5 tane çete bilmem ne demekle bitmiyor bu iş.
Evet.
Bir kol güreşine girebilecek bir cürete sahip olacağını pek sanmıyorum. Bunun arkasında çünkü bir sınıf tabanı da olması gerekiyor. Daha az tavizkar bir sermaye, bir şey olması, politika anlayışı olması gerekiyor. Bu pek görünmüyor ufukta. Dolayısıyla seçim sonrasında milletin sırtına yeni yükler gelebilecek. Ha şu olur, onu söyleyeyim. Yani seçimden sonra bir seçim daha var ya, yerel seçimler.
Evet, evet.
Dolayısıyla bir miktar daha durumu idare etmeye dönük, bir miktar işte verilen vaatler var. Bu vaatleri tutmaya dönük bir şeyler, yani hem şeyler, istikrar yönlü arayışlar ama hem de bir miktar bu kitleye sözümüz var deyip bir miktar maliye politikası kesenin ağzını o tarafa doğru açan. Ama şeyden sıkmaya çalışacaklardır. Nerede kaynak var? Mesela sermaye dönük 996 milyarlık bir vergi istisna muafiyeti var. Bunda bir miktar ayıklama yapmak zorunda kalacaklardır.
Evet.
Çok yüksek bu. Tabii bu da büyük tepki doğurur. Faiz giderleri çok yüksek bütçenin. Bir miktar bu bütçe açıklarını kapatmak üzerinden bunu frenlemeye çalışabilirler. Yani bu tür şey, çok fazla şey yapmadan, sınıfsal çıkarlara dokunmadan ya da az dokunarak bir yol almaya çalışacaklar. İşte israf bilmem ne önleme üzerinden de muhalefetin dediği şey yol alınmaz değil. Yolsuzlukların önlenmesi üzerinden de az kazanç değil. Ama bu yetmez, onu söyleyeyim. Yani daha
evet.
fazlası.
Süremizin de sonuna geldik. Ama gördüğümüz kadarıyla seçim sonrasına iyi hazırlanmak gerekiyor. Kartlarımızı almak gerekiyor. Aksi halde sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Çünkü acıtacak bir reçete gelmesi muhtemel. Hangi iktidar gelirse gelsin. Çünkü kaynaklar ortada, ekonominin hali ortada. Belli ki sıkıntılı bir döneme göre hazırlanacağız. Yani şu 4 ayı rahat rahat geçirelim. 4 ay sonrasına bakacağız herhalde. Evet Oğuz evet. Bey, çok teşekkürler.
Rica ederim.
Tekrar buluşmak dileğiyle diyeyim.
Tamam.
Evet.
İyi günler, iyi yayınlar.
Sağ olun. Evet. Bugünkü konuğumuz Oğuz Oyan'dı. Önümüzdeki günlerde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Salı günü saat 15'te yeniden görüşmek üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.